Ayrım 3. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 42. Jakob König'le buluşmam tıpkı hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor. Gölün kıyısında pahalı bir restoran olan La Perna du Lac'a gidiyoruz. Eskiden iyiydi ama artık belediye tarafından işletiliyor. Yemekler rezalet olmasına rağmen hala ateş pahası. Onu birkaç gün önce keşfettiğim Japon lokantasına götürerek şaşırtabilirdim. Ama böyle yapsaydım beni kesin zevksiz bulurdu. Kimileri için dekorasyon yemekten daha önemlidir. Oysa şimdi doğru kararı verdiğimi anlıyorum. Jakob bana şaraptan anladığını göstermeye çalışıyor. Şarabın buke, doku ve kadehin çeperinde bıraktığı izi ifade eden gözyaşı gibi özelliklerini değerlendiriyor. Başka bir deyişle, büyüdüğünü, artık o okullu delikanlıdan farklı olduğunu, çok şey öğrendiğini, hayatta yükseldiğini ve artık dünyayı, şarapları, siyaseti, kadınları ve eski sevgililerini tanıdığını bana belli etmeye çalışıyor. Bir sürü saçmalık. Biz doğumdan ölüme kadar şarap içer dururuz. İyi şarabı kötüsünden ayırt etmeyebiliriz. Nokta. Oysa kocamla tanışana kadar karşıma çıkan ve kendini görgülü gören erkekler, şarap seçimini nihayet kendilerini gösterebilecekleri bir zafer anı olarak görürlerdi. Hepsi aynı şeyi yaparlardı. Yüzlerinde dikkat kesildiklerini belli eden bir ifadeyle mantarı koklar, şişenin etiketini okur, garsonun kadehlerine tadımlık bir yudum koymasına izin verir, kadehi çevirir, ışığa tutarak inceler, şarabı koklar, yavaşça yudumlar, yutar ve en sonunda başlarını olumlu anlamda sallarlardı. Aynı sahneyi sayısız kez izledikten sonra başka kişilerle arkadaşlık kurmak istediğime karar vermiş ve nerdlerle, yani fakültenin dışlanmış tiplerine yanaşmıştım. Yapmacık, hareketleri önceden kestirilebilen şarap tadımcılarının aksine nerdler özgün kişilerdi ve beni etkilemeye hiç uğraşmıyorlardı. Hep anlamadığım konulardan bahsediyorlardı. Örneğin benim hiç olmazsa Intel ismini tanıyacağımı zannediyorlardı. Ne de olsa bütün bilgisayarların üstünde yazılıydı. Bense buna hiç dikkat etmemiştim. Nerdlerin yanında kendimi tam bir cahil gibi hissediyordum. Hiçbir çekici yanım yoktu sanki. İnternet korsanlığı göğüslerim ve bacaklarımdan daha fazla ilgilerini çekiyordu. Ben de bir süre sonra kendimi güvenli hissettiğim şarap tadımcılara döndüm. Derken beni ince zevkleriyle etkilemeye çalışmayan, kendimi aptal hissettiğim gizemli gezegenler, hobbitler ve ziyaret edilen sayfaların izlerini silen bilgisayar programları gibi mevzulardan bahsetmeyen bir adam çıktı karşıma. Cenevremizin göz bebeği Leman Gölü'nün çevresindeki kasabalardan en az 120 tanesini keşfettiğimiz birkaç aylık birlikteliğimizin ardından bana evlenme teklif etti. Anında kabul ettim. Jakob'a bildiği bir gece kulübü var mı diye soruyorum. Çünkü Cenevre'nin gece yaşamını, lafın gelişi gece yaşamı diyorum, yıllardır takip etmiyorum ve cuma gecesi çıkıp eğlenmeye karar verdim. Gözleri parıldıyor. Buna hiç vaktim yok. Davetine sevindim ama bildiğin gibi hem evliyim hem de gazeteci bir kadınla birlikte görünmem doğru olmaz. Sonra yazdığın haberlerin taraflı olduğunu söylerler. Evet, taraflı olduğunu söylerler. Kurlaşma oyununu bir adım daha ileri götürmeye karar veriyorum. Ne de olsa eğleniyorum. Kaybedecek neyim var ki? Neticede bütün yolları, yöntemleri, hinlikleri, hınzırlıkları ve tuzakları biliyorum. Bana biraz daha kendinden bahsetmesini rica ediyorum. Özel hayatını merak ediyorum. Nasılsa burada gazeteci değil, kadın kimliğimle ve gençlik aşkı kimliğimle bulunuyorum. Kadın sözcüğünü iyice vurguluyorum. Özel hayatım yok diye karşılık veriyor. Maalesef olması mümkün değil. Seçtiğim kariyer beni bir makineye dönüştürdü. Söylediğim her şey izleniyor, sorgulanıyor ve yayınlanıyor. Pek de öyle sayılmaz ama samimiyeti karşısında yelkenleri suya indiriyorum. Onun da araziyi keşfetmekte olduğunun, bastığı yeri tanımak istediğinin ve sınırlarımı sınadığının farkındayım. Şarabı içip böbürlenmeye başlayan her olgun erkek gibi, evliliğin kendisini mutsuzlaştırdığını ima ediyor. İlk iki senemizde birkaç ayımızı mutlu, birkaçını ise mücadele ederek geçirdik. Sonrasında ise vaktimin tamamını kariyerime ve yeniden seçilmek için insanlara iyi görünmeye ayırdım. Hayatta zevk aldığım her şeyden fedakarlık etmek zorunda kaldım. Örneğin seninle bu hafta çıkıp dans edebilmek isterdim ya da saatlerce müzik dinleyip tüttürüp başkalarının uygunsuz gördüğü bir sürü şey yaparak. Ama abartıyorsun. Kimsenin senin özel hayatında ilgilendiği yok ki. Belki de Satürn yüzündendir. 29 senede bir Satürn doğum tarihimizde bulunduğu yere döner. Satürn'ün dönüşümü, gevezelik ettiğinin farkına varıyor ve iş yerlerimize dönme vaktinin geldiğini söylüyor. Olmaz. Benim için Satürn'ün dönüşü çoktan gerçekleşti. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmem lazım. Bana bir astroloji dersi veriyor. Satürn, 29 senede bir doğum tarihimizde bulunduğu yere döner. Bu ana dek her şeyin mümkün olduğunu, rüyalarımızın gerçekleşeceğini, etrafımızda yükselen duvarları yıkabileceğimizi zannederiz. Satürn döngüsünü tamamladığındaysa romantizmden eser kalmaz. Tercihlerimiz kalıcı hale gelir ve yolumuzu değiştirmemiz neredeyse imkansızlaşır. Tabii ben konunun uzmanı sayılmam. Ama sonraki şansım ancak 58 yaşıma geldiğimde Satürn'ün ikinci dönüşünde elime geçecek. Peki Satürn başka yol seçemeyeceğini söylüyorsa beni neden öğle yemeğine davet ettin? Neredeyse bir saattir konuşuyoruz. Mutlu musun? Ne? Gözlerinde bir şey fark ettim. Böylesine güzel, evliliğinden ve işinden memnun bir kadının gözlerinde böyle bir hüzün görmek nasıl açıklanılabilir? Kendi gözlerimin bir yansımasına bakıyorum sanki. Sorumu tekrar edeceğim. Mutlu musun? Doğduğum, büyüdüğüm ve artık çocuklarımı yetiştirdiğim ülkede hiç kimse böyle sorular sormaz. Mutluluğu ölçmek, plebisite açmak, uzmanlar tarafından analiz ettirmek mümkün değildir. Birbirimize arabamızın markasını bile sormazken böyle mahrem ve tanımlanması imkansız bir şeyi hiç dile getirmeyiz. Cevap vermen şart değil, suskunluğun yeterli. Hayır, suskunluğum yeterli değil. Hiçbir şeyi cevaplamıyor. Sadece şaşırdığım, donup kaldığım anlamına geliyor. Ben mutlu değilim diyor. Bir erkeğin arzulayabileceği her şeye sahibim ama mutlu değilim. Acaba şehrin suyuna bir şeyler mi kattılar? Acaba ülkemi herkesin derin bir hüsnana sürükleyen bir kimyasal silahla yok etmek mi istiyorlar? Konuştuğum herkesin aynı şeyleri söylüyor olmasına aklım ermiyor. Buraya kadar hiçbir şey söylemedim. Acı çeken ruhlar birbirini tanımak ve birbirlerine yanaşarak acılarını ikiye katlayarak arttırmak gibi inanılmaz bir özelliğe sahiptirler. Neden bunu fark etmemiştim? Neden onun siyasi konulardan bahsederkenki yüzeyselliğine ya da şarabı tadarkenki ukala tavırlarına takılıp kalmıştım? Satürn'ün dönüşü, mutsuzluk. Jakob Koenig'in ağzından duyma hiç beklemediğim şeylerdir bunlar. Böylece tam o anda saatime bakıyorum. 13.55'i gösteriyor. Ona bir kez daha aşık oluyorum. Harika kocam da dahil, hayatımda hiç kimse bana mutlu olup olmadığımı sormadı. Belki çocukluğumda annem, babam veya dedelerim keyfimin yerinde olup olmadığını sormuşlardır, o kadar. Yeniden buluşacak mıyız? Karşımda oturan adama bakıyorum ve artık onda gençlik aşkımı görmediğimi fark ediyorum. Yerinde kendi arzumla yaklaştığım bir uçurum görüyorum. Kıyısından kaçmayı kesinlikle istemediğim bir uçurum. Bir an için uykusuz gecelerimin her zamankinden de daha katlanılmaz hale geleceğini düşünüyorum. Ne de olsa artık somut bir derdim var. Gönlümü kaptırdım. Bilincimdeki ve bilinçaltımdaki bütün kırmızı uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlıyor. Ama kendi kendime şöyle diyorum. Sersemlik ediyorsun. Onun asıl istediği seni yatağa atmak. Mutlu olup olmadığın umurunda değil. Derken intihar eder gibi olumlu cevap veriyorum. Ergenliğimizde sadece göğüslerime dokunan biriyle yatağa girmemin evliliğime iyi gelmeyeceğine belli. Dün sabah ona oral seks yaptıktan sonra gece defalarca orgazma ulaşmadın mı? Satürn konusuna dönmeye çalışıyorum ama Jakob garsondan hesabı istiyor. Bir yandan da cep telefonunda birine 5 dakika gecikeceğini haber vermekte. Hesapla birlikte birer de kahve ile su alalım lütfen. Araması bitince kimle konuştuğunu sorduğumda karısıyla konuştuğunu söylüyorum. Önemli bir ilaç firmasının yöneticisi kendisiyle buluşmak istiyormuş. Belki Eyaletler Konseyi'ne gitmek için yürüteceği kampanyaya maddi yardım yapacakmış. Seçimler hızla yaklaşıyor. Bir kez daha Jacob'un evli olduğunu hatırlıyorum. Mutsuz olduğunu, canının istediği hiçbir şey yapamadığını, o ve karısı hakkında dönen dedikoduları. Anlatılanlara bakılırsa açık evlilik yaşıyorlarmış. Önce gün saat 13.55'te beni alevlendiren o kıvılcımı unutmam ve Jacob'un sadece beni kullanmak istediğini anlamam lazım. Her şeyi açıkça yaptığımız sürece kullanılmak beni rahatsız etmiyor. Ne de olsa benim de birini yatağa atmam lazım. Restoranın önündeki kaldırımda oturuyoruz. Jacob yan yana durmamız şüpheleri üzerimize çekebilirmiş gibi bir tavırla etrafa bakınıyor. Kimsenin bizi izlemediğine emin olunca bir sigara yakıyor. Demek görülecek diye korktuğu sigarasıymış. Hatırlar mısın? Öğrenciyken arkadaş grubumuzun en gelecek vaat edeni olduğum söylenirdi. Kendimi yanılmadıklarını kanıtlamaya mecbur hissederdim. Ne de olsa hepimiz sevilmeye ve beğenilmeye muhtaç varlıklarız. Ders çalışıp başkalarının beklentilerini karşılamak uğruna fedakarlık edip arkadaşlarımla buluşmazdım. Liseyi en yüksek notlarla bitirdim. Bu arada seninle neden ayrılmıştık acaba? O hatırlamıyorsa ben hiç hatırlamam. Galiba o sıralar herkes herkesle kurulaşmasına rağmen sonuçta kimse kimseyle birlikte olmuyordu. Fakülteyi bitirince kamu avukatlığı yaptım. Günlerimi haydutlar, masumlar, namussuzlar ve dürüst insanlarla geçirmeye başladım. Başta geçici gördüğüm mesleğim yaşamım boyunca peşimi bırakmayacağım bir amaca dönüştü. İnsanlara yardım edebileceğimi gördüm. Müvekkillerimin sayısı giderek arttı. Ünüm bütün şehre yayıldı. Babam ısrarla bu işi bırakıp bir arkadaşının avukat bürosunda çalışmamı söylüyordu. Bense kazandığım her davanın ardından işimi daha çok seviyordum. Arada sırada miadı dolmuş, günümüz dünyasıyla hiç uyuşmayan yasalara rastlıyordum. Şehir yönetiminde birçok değişiklik yapmak gerekiyordu. Anlattıklarını resmi yaşam öyküsünden hatırlasam da aynı şeyleri onun ağzından duymak bir başkaydı. O dönemde meclise adaylarımı koyma vaktinin geldiğine karar verdim. Seçim kampanyamı neredeyse 5 kuruş harcamadan yaptık. Çünkü babam seçimlere girmeme karşıydı. Sadece müvekkillerim bana destek oldular. Azıcık bir oy farkıyla olsa da seçildim. Yeniden etrafa bakınıyor. Sigarasını arkasında tutarak gizliyor. Kimsenin bize bakmadığına emin olunca sigaradan derin bir nefes daha çekiyor. Gözleri geçmişine odaklanmış, boş boş bakıyor. Siyasete atıldığımda günde en fazla 5 saat uyumama rağmen hep enerji doluydum. Şimdi ise canım 18 saat aralıksız uyumak istiyor. Dünyada edindiğim konumla geçirdiğim balayı sona erdi artık. Geriye sadece herkesi, özellikle de parlak bir geleceğim olması için çılgınca mücadele eden karımı memnun etme ihtiyacı kaldı. Marian bunun için çok fedakarlık etti. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Daha birkaç dakika önce bana yeniden buluşmayı teklif edenle aynı adam mı bu? Acaba istediği sahiden bu mu? Kendisiyle aynı şeyleri hissettiği için onu anlayabilecek biriyle çıkıp dertleşmek mi? Göz açıp kapayana kadar bin türlü hayal kurmakta üstüme yoktur. Ben de kendimi Alp dağlarındaki bir şalede, İpek nevresimlere sarılmış bir halde hayal etmekteydim. Neyse, bir daha ne zaman buluşabiliriz? Sen seç. 2 gün sonraya randevulaşmak istiyor. Yoga dersim olduğunu söylüyorum. Dersi atlamamı rica ediyor. Zaten sürekli atlattığımı, artık daha disiplinli olacağıma dair kendi kendime söz verdiğimi söylüyorum. Jacob pes etmişe benziyor. İçimden teklifini kabul etmek geliyor ama pek hevesli ve müsait görünmesem iyi olur. Hayatım anlam kazanmaya başlıyor. Çünkü önceki hissizliğim yerini korkuya bırakıyor. Fırsatları kaçırmaktan korkmak ne büyük bir mutluluk. O gün buluşamayacağımızı, Cuma'ya randevulaşmayı tercih ettiğimi söylüyorum. Kabul ediyor. Yardımcısını arayıp ajandasına kaydettiriyor. Sigarasını söndürüyor ve vedalaşıyoruz. Bana özel hayatını neden bu kadar açtığını sormuyorum. O da restoranda anlattıklarına önemli olabilecek herhangi bir ekleme yapmıyor. Bu öğle yemeğinde bir şeylerin değiştiğine inanmayı çok isterdim. İş gereği katıldığım, masaya son derece sağlıksız yiyeceklerin geldiği, şarabı içiyormuş gibi yapsak da kahve söylediğimizde kadehlerimizin halen neredeyse dokunulmamış izlerimi verecek kadar dolu olduğu yüzlerce öğle yemeğinden hiçbir farkı yoktu. Herkesi memnun etme ihtiyacı. Satürn'ün dönüşü. Yalnız değilim. Gazetecilik sanıldığı kadar şaşalı bir meslek değildir. Hayatımızı ünlülerle röportaj yaparak, rüya gibi seyahatlere davet edilerek, iktidardakilerle temas halinde olarak, büyük paralar kazanarak, uçlarda yaşayanların büyüleyici dünyasının tadını çıkararak geçirmeyiz. Aslında vaktimizin çoğunu alçak sunta duvarlı bölmelerimizin ardında telefon ahizesi kulağımıza yapışık halde geçiririz. Mahremiyet hakkı sadece şeflerimize özeldir. Duvarları camdan, akvaryumdan bozma odalarında çalışır ve camların ardındaki jaluzileri arada sırada kaparlar. Böyleyken onlar dışarıda olan biteni görse de bizler dudaklarının sudaki bir balık gibi oynayıp durduğuna şahit olmaktan mahrum kalırız. 195 bin nüfusu Cenevre'de gazetecilik yapmak dünyanın en sıkıcı işidir. Bugünkü baskıya göz atıyorum. Aslında içindekileri biliyorum. Yabancı ülkelerin ileri gelenlerinin Birleşmiş Milletler binasında sürekli bir araya gelişleri, banka sırlarının açıklanmasına karşı bildik yakınmalar ve aşırı şişmanlıktan muzdarip adam uçağa nasıl giremedi, şehrin eteklerinde kurtlar koyunlara saldırdı, St. George'da Kolomb öncesi döneme ait fosiller bulundu gibi önem arz eden başkaları ön sayfada. Manşette de Cineve adlı gemi restore edilmesinin ardından her zamankinden de güzel bir halde göle dönüyor haberi var. Masalardan birine çağrılıyorum. Öğle yemeğinde buluştuğum siyasetçiden önemli bir bilgi edinip edinmediğimi soruyorlar. Bekleneceği üzere bizi birlikte görmüşler. Hayır diye karşılık veriyorum. Resmi yaşam öyküsünde yazanlardan öte bir şey söylemedi. Buluşmamın asıl amacının bir kaynağa yaklaşmak olduğunu anlatıyorum. Bizlere önemli bilgiler veren kişileri aramızda böyle der. Gazetecinin kaynak ağı genişledikçe verimi ve saygınlığı da artar. Şefim başka bir kaynağa göre Jakob König'in başka bir siyasetçinin karısıyla ilişki yaşadığından bahsediyor. Ruhumun depresyonun tahrip ettiği, benimse ilgi göstermediğim o karanlık köşesinde bir sancı hissediyorum. Ona daha yaklaşıp yaklaşamayacağımı soruyorlar. Cinsel yaşamıyla pek ilgilenmiyorlar ama aynı kaynak onun şantaj kurbanı olabileceğini öne sürmüş. Yabancı bir metaloji şirketinin yöneticileri kendi ülkelerinde vergi sorunu yaşayınca arkalarında iz bırakmamak için harekete geçmişler. Ama Maliye Bakanı'na bir türlü ulaşamıyorlarmış. Biraz yardıma ihtiyaçları varmış. Şefimin söylediklerine bakılırsa asıl hedefimiz meclis üyesi Jakob König değil, siyasi düzenimizde yolsuzluk bulaştırmaya çalışanlarmış. İşimiz kolay, König'in tarafında olduğumuzu ona söylesek yeter. İsviçre, sözlerin yeterli görüldüğü nadir ülkelerdendir. Diğer ülkelerin çoğunda avukatlar, şahitler, imzalı evraklar vardır ve gizliliği ihlal edildiği takdirde dava açılacağına dair tehditler savurulur. Tek yapmamız gereken bu bilgiyi doğrulayıp fotoğraf bulmak. Öyleyse Jakob'a yaklaşmam lazım. O da kolay. Kaynaklarımızın söylediklerine bakılırsa yeniden randevulaşmışsınız bile. Resmi ajandasına girmiş. Gören de banka sırlarıyla ünlü bir ülke olmadığımızı sanacak. Herkesin her şeyden haberi var. Her zamanki taktiği uygula. Her zamanki taktik 4 aşamadan meydana gelir. 1. Röportaj yapılan kişinin halka açıklamaya istekli olduğu herhangi bir konu hakkında soru sorarak başla. 2. İstediği kadar konuşmasına izin ver. Böylece gazetenin kendisine geniş yer ayıracağını düşünecektir. 3. Röportajın sonunda avucunun içinde olduğumuza iyice ikna olduğunda ilgimizi çeken tek soruyu sor. Ama öyle bir soru sor ki Cevap vermezse gazetede kendisine ayrılan yerin daralacağını ve neticede vaktini kaybetmiş olacağını düşünsün. 4. Eğer kaçamak bir cevap verirse soruyu başka sözcüklerle yeniden sor. Cevabının kimseyi ilgilendirmediğini söyleyecektir. Ama en azından bir açıklama koparmak şarttır. Vakaların %99'unda röportaj yapılan kişi tuzağa düşer. Bu kadarı yeterlidir. Röportajın geriye kalanını çöpe at ve gazetede bu son açıklamayı kullan. Malzemeleri röportaj yapılan kişiyle değil, başka bir önemli konuyla ilgili resmi bilgiler, gayri resmi bilgiler, ismi saklı kaynaklar vesaire içeren bir habere dönüştür. Cevap vermemekte direnirse ona tarafında olduğumuza dair güven ver. Gazetecilik nasıldır bilirsin. İşini iyi yaparsan vakti geldiğinde sana çok faydası dokunur. Bilmez miyim? Gazetecilerin kariyerleri de sporcularınki gibi kısacıktır. Şan ve şöhrete erkenden ulaşır ve çok geçmeden yerimizi sonraki nesle bırakırız. Yoluna devam edip yükselenlerin sayısı azdır. Diğerlerinin ise yaşam koşulları kötüleşir, basını eleştirmeye başlarlar. Bloglar açarlar, seminerler verirler ve arkadaşlarını etkilemek uğruna gereğinden fazla vakit harcarlar. İkisinin ortası yoktur. Ben meslekte hala gelecek vadeden sınıfında görülüyorum. İstenen açıklamaları Jakob'tan koparmayı başarırsam gelecek sene harcamalarda kesintiye gidiyoruz. Ama yeteneğin ve ismin sayesinde senin başka bir yerde iş bulacağına eminiz dendiğini duymak zorunda kalmam. Terfi edebilecek miyim acaba? Belki de manşetlere ben karar vereceğim. Koyunları yiyen kurdun derdi, yabancı bankerlerin topluca Dubai ve Singapur'a göç etmesi ya da piyasada kiralık ev kalmaması. Önümdeki 5 yılın heyecan dolu geçeceğine şüphe yok. Masama dönüyorum, önemsiz birkaç telefon görüşmesi daha yapıyorum ve internetteki haber portallarında ilginç gördüğüm her şeyi okuyorum. Meslektaşlarım da masalarında aynısını yapıyorlar. Herkes tirajımızdaki düşüşü tersine çevirecek bir haberin peşinde. Birisi Cenevre ile Zürih arasındaki demir yolunun üzerinde yaban domuzları bulunduğunu söylüyor. Bundan haber olur mu? Elbette olur. Tıpkı biraz önce telefonda bana barlardaki sigara yasağından yakınan 80'lik kadın gibi. Yazın hadi neyseymiş ama insanlar kış ortasında dışarıda sigara içmeye mecbur bırakılırsa zatürreden ölenlerin sayısı akciğer kanserinden ölenlerininkini geçecekmiş. Basılı bir gazetenin yazı işlerinde tam olarak ne mi yapıyoruz? Artık biliyorum. İşimize bayılıyoruz ve niyetimiz dünyayı kurtarmak. Lotus pozisyonunda oturuyorum. Tütsüm yanmakta. Asansörlerde duymaya alıştıklarımıza benzeyen katlanılması güç bir müzik çalıyor ve meditasyona başlıyorum. Son zamanlarda çevremdekiler bunu denemememi söyleyip duruyorlardı. Özellikle beni stresli bulduklarında söylüyorlardı. Sahiden de öyleydim. Ama şu anda hayata karşı hissettiğim mutlak ilgisizlikten daha iyiydi. Düşüncelerinizin saflıktan uzak kısımları sizi rahatsız edecek. Hiç kaygılanmayın. Ortaya çıkan bütün düşünceleri kabul edin. Onlara karşı koymayın. Harika. Ben de tam böyle yapıyorum. Kibir, hayal kırıklığı, kıskançlık, nankörlük, yararsızlık gibi zehirli duyguları kendimden uzaklaştırıyorum. Açılan boşluğu, tevazu, minnet, anlayış, vicdan ve zarafetle dolduruyorum. Son zamanlarda şekerin dozunu kaçırdığımı, bunun hem bedene hem de ruha zararlı olduğunu düşünüyorum. Karanlığı ve ümitsizliği kenara itiyorum. İyiliğin ve ışığın gücünü yardıma çağırıyorum. Jakob'la öğle yemeğimin en ince ayrıntısına kadar aklımda canlanıyor. Diğer öğrencilerle birlikte bir mantrayı tekrarlıyorum. Yazı işleri şefimin söylediklerinin doğru olup olmadığını merak ediyorum. Acaba Jakob sahiden de karısını aldattı mı? Sahiden de şantaja uğradı mı? Yoga öğretmeni ışıktan bir zırhın bedenimizi sardığını hayal etmemizi söylüyor. Her günümüzü bu zırhın bizleri tehlikelerden koruyacağına güvenerek geçirmeliyiz. Böylece varoluşun iki yönlülüğüne bağlı kalmaktan kurtulacağız. Üzerinde sevincin ve acının değil, yalnızca derin bir huzurun bulunduğu orta yolu aramaktayız. Yoga derslerini neden habire atlattığımı anlamaya başlıyorum. Varoluşun iki yönlülüğü mü? Orta yol mu? Bütün bunlar bana, doktorumun ısrar ettiği gibi, Kolesterolü 70 seviyesinde tutmak kadar doğaya aykırı geliyor. Zırhın görüntüsü zihnimde sadece birkaç saniye tutunabiliyor. Ardından binlerce parçaya ayrılıyor. Ve yerine Yakup'un karşısına çıkan, istisnasız her güzel kadından hoşlandığına dair duyduğum kesinliğe bırakıyor. Peki ben nereden bulaştım bu işe? Egzersizler devam ediyor. Pozisyon değiştiriyoruz ve öğretmen her derste yaptığı gibi birkaç saniyeliğinde olsa zihnimizi boşaltmaya çalışmamızı söylüyor. Oysa en korktuğum ve en çok yakama yapışan boşluğun ta kendisi. Öğretmen benden istediği şeyi bir bilse. Neyse, yüzyıllardır var olan bir yöntemi değiştirmek bana düşmez. Ne işim var burada? Buldum, stres atıyorum. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 55.